Nazım Hikmet. Memleketimden insan manzaraları.
Gülden güzel kokan Arnavutköy çileği ve asma yaprağına sarılı barbunya ızgarasıyla gelir Haydarpaşa Garı'nın ötesinde bahar. Buna rağmen Hasan Şevket rakıyı bir tek dilim beyaz peynirle içiyordu ve saat 18'i 38 geçiyordu. Satrançlı örtüde elleri titriyordu Hasan Şevket'in. Gözleri kadehinde, aklında Anatole France'dan bir kitap ismi. Le Crime de Sylvester Bonnar. Düşündü, çevirmeli Türkçe'ye. Düşündü, çevrilmiş mi acaba? Ne zaman? Bilmiyorum. Tanınmış ediplerimizden olduğu olalı, Türkçe'de kendi yazılarından başkasını okumadığından. Le Crime de Sylvester Bonnar, Sylvester Bonnar'ın suçu. İsim güzel. Suçu neydi fakat? Kimdi Sylvester Bonnar? Galiba o kitapta baş parmak boyunda bir adam var. Hatta baş parmaktan da küçük. Sylvester Bonnar'la konuşur. Galiba mum ışığında ve galiba el yazması Latince bir kitabın kırmızı meşin cildi üstüne çıkıp belki de başka bir romanda bu macera. Hasan Şevket düşünüyor. Gözleri kadehinde. Baş parmak boyundaki adam vicdanımız yani, bizimle mum ışığında konuşan. Yahut da kadehimizle bir başımıza kaldığımız zaman, işte benim de baş parmak boyundaki adamım, tıpkı benim gibi kumral ve bodur. Tırmanıp oturdu kadehimin kenarına, ayaklarını sallıyor. Benim ellerim titremese bu kadar, çatalın ucuyla itiversen onu, düşüp kadehe boğulabilir içinde rakının. Dişleri olağanüstü çürük. Sesi olağanüstü kalın. Ve annesini ölmüş gören uykuda bir çocuk gibi içini çekerek Hasan Şevket diyor. Hasan Şevket, sen mahvolmuş bir insansın. Nasıl bu hale düştün? Seni kimler bu hale soktu? Ne zamandan beri bu haldesin? Halbuki nasıl yol aldı bazıları? Şimdi onlar eski bir hatıra gibi sıkıyorlar elini senin. Namussuz bir merhametle bakıyorlar yüzüne. Elbet onlar çoktan unuttular Hasan Şevket. Yanmış zeytinyağıyla sidik kokusunu, beyaz Rus ve Ermeni pansiyonlarını. Şimdi nasıl küstah ve muzaffer dokunuyorlar kadınlara. Onlar çoktan unuttular kahredici hicabını yamalı donlarının. Bütün nimetleriyle dünya onların artık. Artık edebi tefrika yazmaya mecbur değiller. lise talebeleriyle genç subaylar için 2 liraya tefrikası 50 yaşında. Ama neden Hasan Şevket? Ama niçin? Senden akıllı mıydılar? Hayır. Bilgili mi? Hayır. Senden daha az mı müzevir? Daha az mı yalancı? Daha az mı kendini beğenmiştiler? Hayır, daha çok. Ressam Mahmut bile 5000 lira aldı bir portreye. Senden daha tembel, daha sarhoş. Kıskanıyor musun? Belki. İtiraf et. Evet. Hepsinin gebermesini isteyecek kadar. Bir günde, apansızın, bir grip salgınıyla mesela. Halbuki sen onlardan önce öleceksin. Böbreğinin bir teki çoktan çürüdü. Bahar geldi Hasan Şevket, dallara su yürüdü. Kuş bile yuva yaptı. Kuş kadar olamadın. Kalabalıktı peron. Tam 19'da Anadolu sürat katarı kalkacak. Hasan Şevket kadehinin üzerinden baktı perona. Nuri Cemil'i gördü. Cam mekanı tekerlekli seyyar kitapçının önünde durmuş, bir şeyler okuyor. Bak dedi Hasan Şevket, baş parmak boyundaki adamına. Nuri Cemil'e bak, yazlık ev tutmuş Suadiye'de. Kazancı 500'den aşağı değil, belki Alman sefaretinden de alıyor. Hay yaşayasın Nuri Cemil, hay yaşayasın. Sen de çoktan unutmuşsundur bir sefil, bir umutsuz ve perişan gece yarısı, tepemizde çok yukarıdaki yıldızlara karıştırıp yalnızlığımızı, Galatasaray'ı dönünce orada İş Bankası'nın ışığında sızdığımızı. Ben rakıdan, sen kokainden. Sen kahrolası, sen topal. Nuri Cemil topaldı. Nuri Cemil, Hasan Şevket'in baş parmak boyundaki bir adamla sohbetinden habersiz, vahim bir ciddiyetle cigarasını yaktı. Kitabı kitapçıya bıraktı, yataklı vagona binmekte olan Tahsin'e baktı. Birdenbire pislik görmüş gibi buruşturdu yüzünü bilhassa nümayişle. Tahsin, mebus ve doktor, simsiyah bıyıkları, hatta etli kiraz dudaklarına düşen ve ela gözlerin en renklisini taşıyan uzun boylu, göbekli bir adam. Nuri Cemil'in nümayişinden habersiz yataklı vagona girdi. Hasan Şevket kadehini aldı, evirdi çevirdi, yaklaştırdı gözlerini. Gerçekten de kendini bir dinleyen varmış gibi kenarında kadehin konuştu. Farkında mısın baş parmak boyundaki adamın? Nuri Cemil çatlayacak. Tahsin'i kıskanıyor, mendebur topal. Gözü mebuslukta, vekillikte belki. Hem de ne yollardan bu işi kuruyor biliyorum. Fıkralarını okuduğumdan değil, onları okumaktan münezzehim çok şükür. Mesela cigara içişinden. Her Alman zaferinde kalbi bir Prusya piyade alayının davulu gibi vuruyor. Hitler'de benim affedemediğim şey, satılabilmek imkanını verip Nuri Cemil gibilere müthiş arzular yüklemesidir yüreklerine onların. Müthiş. Taşıyamayacakları kadar. Zaten bundan dolayı belli ediyorlar böyle aptal, hayasızca. Hayasızın öz Türkçesi Çağatayca'dan uydururlar yine. Bizim Türkçemizle utanmaz, sıkılmaz desek, hayır. Hayasızda çok daha çıplak, çok daha yüzsüz bir şeyler var. Ne yazık, dimdik, yumuşak ve avuçlarımı hayasızca dolduran bir çift kadın memesini okşayamadım. Hepsi pörsük ve ölüydüler. Baş parmak boyundaki adamım, açık konuşalım seninle. Satılabilir misin? Hayır. Ayda 500 verseler, imkanı yok. 700, tehlikesiz, kırmadan haysiyetini. Küçük, alimane fıkralar, tarafsız makaleler için. Evet, mümkün. Hayır, bu ajanlıktır. Neden böyle korkunç kelimelerle düşünürsün? Ama hakkın var. Para müstekreh şeydir. Mülkiyet hırsızlıktır demiş Proudhon. Sen bir küçük burjuva anarşistsin dedi bana. Bizim komünist şu eradan biri. Neden? Hiç de anarşist değilim. Para? Para müstekreh şeydir. Ya iktidar mevkii? Mevki iktidar. Kumanda etmek, buyurmak imkanı. Hem başka çare yoksa, hem belli artık, Almanlar kazanacaklar. Hem zaten benim bazı insanlarla görülecek bir hesabım var sanıyorum. Bazı insanlarla mı? Hepsiyle, topyekun. Mesele kalmadı demek. Acele etme, kanaatin. Kanaatin değişmez mi? Baş parmak boyundaki adam. Değişebilir. Hasan Şevket, sen politikadan anlamazsın. Anlamak o kadar güç mü? Bir rezil yazıcıyken Nuri Cemil şimdi, doğru, o kadar güç değil. Yalnız, böylelikle Hasan Şevket, yavaş yavaş farkına varmadan, kandırırken baş parmak boyundaki adamını, baş parmak boyundaki adam dikildi birdenbire kenarına kadehin. Bağırdı avazı çıktığı kadar. Sen Nuri Cemil'den betersin deyyus, fasıkı mahrum. Hasan Şevket kıpkırmızı oldu. Kadehten içti bir yudum, sarsıldı kadeh, baş parmak boyundaki adam düştü kadehe. Ve dişleri olağanüstü çürük, sesi olağanüstü kalın, boğuldu içinde rakının. Hasan Şevket'in canı yandı, basılmış gibi nasırına. Ve bir damla yaş aktı sol yanağından. Kalabalıktı peron. Nuri Cemil, banyo treninde birinci mevkiye girdi. Kırmızı kadife vagon bomboştu. Bu vagonlardan 2-3 tane vardır. Hepsi ihtiyardır. Eski zamanlardan kalma. Şükür ki memleketimde artık çabuk eskiyor zamanlar. Yenileri Maroken taklidi, muşamba. Memnundu Nuri Cemil kadife vagona rastladığından. Babasız, fakir, hastalıklı geçti Nuri Cemil'in çocukluğu. Kendinde olmayan her şeyi kıskanarak ve ancak çocukların duyabildikleri yanık acısı gibi maddi bir imrenme içinde, fakir doğmuş değil, fakir düşmüş çocukların belki biraz da bundandı, sonraki yıllarından da dolayı, bütün ömrünce nefreti fakir olandan ve saygısı zengin olana. Karanlık bir saygı fakat korkak, gizli, belli edeceğinden kuşkulu ve bazen şahsen şahsına karşı yapılmış bir hakareti geri çevirmek istiyormuş gibi öfkeyle dolu. Yağmurlu bir bayram sabahıdır. En müthiş çocukluk hatırası Nuri Cemil'in. Kapalı çarşıdan aldıkları elbisenin boyası akmıştı. Ve Göztepe'deki büyük konağın torunu, 8 yaşında tombul bir çocuk, kabzası altın işlemeli minicik kılıcıyla ve yaver üniformasıyla merdivenlerden inip ağlatmıştı onu. Şimdi biraz da bu yüzden memnundu Nuri Cemil kadife vagona rastlayışından. Çünkü böyle akşam aydınlığında artık bu havı dökülmüş yumuşak kızıltının gömüldükçe içine kederli bir zaferle koklayıp eski kadifelerin terini daracık omuzlarında duyar bir hünkâr yaverinin son sırma püsküllü apoletlerini. Kadife vagona kavuşmak için 15 yıl boğuştu Nuri Cemil. Tıpkı kendine benzeyen insanlarla çevrili olarak. Kediye, kirpiye, tavus kuşuna ve bozkırda başları önde dolaşan bir çakal sürüsüne benzeyen insanların içinde. Onlarda düşmanlık iki yüzlüydü. Dostluk hazırdı ihanete. Hepsi Nuri Cemil gibi yalnız kendini haklı görüyordu. Yalnız kendini cesur, yalnız kendini bahtsız. Ve tıpkı onun gibi hepsi teker teker dehalarının inkar olunduğuna emindiler. Göze gözükmeyen lanetli kuvvetlerle dolu bir dünyada. Ve hepsi Nuri Cemil gibi kafalarının gücünü satarak geçiniyor ve birbirlerinin yüreğini, etini, haysiyetini yiyordular. İnsanın kendine benzeyen insanlarla boğuşması zor şeydir. Bir öğle sıcağında bir bataklık manzarası gibi hazin. Belki bu hüznü duydu Nuri Cemil. Duymadı belki. Fakat boğuştu 15 yıl, arkadaşsız, yorgun, sarhoş ve uykusuz. Kerhaneye gidecek parası bile yoktu bazen. Bazen konuşurdu kendi kendine, bilhassa eski şarkıları dinlerken. Eski şarkıları dinlerken çocuklaşırdı, çocukluğunda olmadığı kadar. Bir hayli kitap yazdık, 1500 satıldı bazıları. Bunları okuyanın yarısı kadındı hiç olmazsa. Bu kadınların yarısı gençtir. Bu gençlerin yarısı güzel. Bu güzellerin içinde elbette bir tane vardır ki beni sevebilir. O nerede? Büyük sarhoşluklarında Nuri Cemil tramvayda kadınlara sataşırdı bağıra bağıra. Bilhassa erkekli kadınlara. Yahut kederden boğularak bir başka dünya düşünürdü. Hüzünlü sarhoş dünyasında onun insanların üstünde kendisi vardı. Yapayalnız, insanlara hakim, insanlardan uzak, kibirli, zulmedici, kötümser. Ve o dünyada da tıpkı bugünkü gibi insanlar ölürler, kendisi ölmez. Bir sızılmayan sarhoşluk ki yoktur sonu. Yaşar yıldızlarla beraber, duymadan büyük karanlığın korkusunu. Hiçbir kitabı sonuna kadar okumadım Nuri Cemil. Ve hiçbir kitap için okumadım demedim. Ferdiyetçi, liberal, demokrattı Nuri Cemil 933'e kadar. Ferdin mutlak hürriyetindeydi ümit, fırlayabilmek için yukarı, 1935'e kadar. Hükümete muhalifti Nuri Cemil, demokrat değil diye. 935'te bir bahar ikindisiydi, Nuri Cemil bir derginin yazı odasında, polis müdürlüğü, şantaj ve entelijans servisle ilgili bir derginin ve Nuri Cemil bunu hayal meyal seziyor. 935'te bir bahar ikindisiydi. Nuri Cemil odanın çatlak camına baktı. Parlıyordu cam. Ve camın üstünde tıraşı uzun, aç bir adam, yüzünde bir kırbaç yeri gibi camın çatlağı, bu kendisiydi. 935'te bir bahar ikindisiydi. Turancı gençler odayı bastılar. Nuri Cemil dayak yiyecekti az daha, aşırı demokrat diye. Halbuki yemek yemek istiyordu çatlak camın üstündeki, öyle acıkmıştı ki karnı. Bir yerlere erişmek için boğuşmak 15 yıl, sonra yıkılmak böyle güneşli bir bahar ikindisinde. Nuri Cemil yeni bir hamle için kuvveti buldu kendisinde, bu onun tarifidir. Eski bir şapka gibi bıraktı demokratlığı, bu tarif de onun ve Rıfat Bey'le oğullarının emrine girdi. Onlar gazete patronlarıydı. En çok satıyorlardı. 24 saatte bir ilim şöhreti yaratıyordular. Ve gaz ve değirmen işleri, kurup fabrikası ve en çok veren büyük elçiliklerle ilgiliydiler. Bunu biliyordu Nuri Cemil. Fakat bu tarif onun değil. Şimdi Nuri Cemil'in bir gece eşiğinde sızdığı İş Bankası'nda hesabı carisi var. Şimdi evlidir. Daha az sarhoş, daha çok meşhur. Şimdi bizde en alim düşmanıdır demokrasinin ve birinci şube taharilerinden Üsküdarlı Talat'la beraber Marksizme her Allah'ın günü 30 yıl ceza giydirdiler. Ve muhaliftir hükümete, totaliter cepheye girmediğinde. Kalabalıktı peron. Nuri Cemil baktı kadife vagonun penceresinden. Bir nefer duruyordu altında pencerenin. Ahmet Onbaşı. Bir fıkra mevzuu geldi Nuri Cemil'in aklına. Harp meydanı bir demirci ocağıdır. Milletler çelikleşmek için geçmeli oradan diye yazacaktı. Halbuki kendisi bu ocaktan geçmemiş. Ve geçmeyecekti. Çünkü güldü, topaldı çok şükür. Karşıda yataklı vagondan indi Tahsin, ela gözlerin en renklisini taşıyan mebus doktor. Nuri Cemil, Ahmet Onbaşı'nın Balkan Harbi'nde giden, seferberlikte giden, Yunan Harbi'nde giden Ahmet Onbaşı'nın tepesinden gördü onu. Silindi birdenbire gülümsemesi. Neden güldüğümü anladı Tahsin. Bütün dünya anlayacak. Ve bir rüya hızıyla ancak düşünmekle düşünmemek arasında mantıklı ve mantıksız korku düştü içine. Bir suç deliliymiş gibi topal bacağına baktı. Ve sanki onu gizlemek isteyerek hışımla üstüne basıp kalktı. Hıncı nefsi neydi artık? Pencerenin önünde durdu, kendini Tahsin'e ve bütün dünyaya göstermek istiyordu. Eğildi, Ahmet Onbaşı'nın omzuna vurdu. Benden bir cigara yak asker. Ahmet Onbaşı şaşmadı bu ikrama. Yorgun, baktı penceredeki adama. Aldı cigarayı, sağ ol beyim dedi. Nuri Cemil yanaklarından çenesine iki çizgi, yüzü yeşil, oturdu kırmızı kadifelere. Birdenbire bezgin, usanmış, yumdu gözlerini. Garın büfesinde Hasan Şevket, Hep aynı masada, hep aynı dilim beyaz peynir. Heder olmuş bir mehtap alemi gibi tabakta duran. Rakı altıncı kadeh, hep aynı dilim beyaz peynir. Dünyaya bir kere gelinir. Bir yol olsa dümdüz, bir yol olsa uçsuz bucaksız, kavaklar iki yanda. Genç olsan ama olmadığın gibi ama dehşetli genç. Koşsan alabildiğini. Geçse dünyalar uçaraktan. Yedinci kadeh. Hep aynı dilim beyaz peynir. Bu sesler nereden gelir? Bu sesler nereye gider? Bir kere bir yerde bir mehtap oldu heder. Bir idi, bir dahi gelmez. Tabakta el sürülmemiş dururken beyaz peynirin tadı, şimendifer garında seyretmek hayatı. Hasan Şevket, yedinci kadehini hep aynı dilim beyaz peynirle içiyordu. Ve garın saati 18:48 geçiyordu. Uyuyordu Nuri Cemil, sapsarı alnının ortasında bir tahta kurusuyla. Vagonda çıt yok, kan kokusu gibi bir şey. Kilitli bir kasap dükkanından bir manzara, bir kokulu rüya memleketi eski kırmızı kadifeler. Uyuyordu Nuri Cemil, ufacık, küçücük uyuyor. Bir dostu geldi masasına Hasan Şevket'in. Nasıl, ne zaman tanışıldığı, son defa nerede, ne konuşulduğu, hatta adı bile hatırlanmayan dostlardan biri. Hasan Şevket'in aklında yalnız bir şey kalmıştı ondan. Rugan iskarpinlerinde baş parmaklarının fırlak kemikleri. Hasan Şevket'in dostu anlatıyordu. Ben Allah diyorum, siz tabiat deyiniz. Bir müntekim, bir manevi kuvvet var beyim. Ahu Enin ile kuruldu Avrupa, Ahu Enin ile yıkılıyor. Harcı gözyaşıyla yoğrulan yapıdan hayır gelmez. Zalim babanın evladı çeker. Mesela bizim İznik derebeylerinin perişan sürünüyor bugün çocukları. Kiminin parasıyla beraber aklını aldı Allah. Siz tabiat deyiniz. Ali Paşa'nın oğlu, bir çiftlikleri vardı beyim. Beygirle 10 saatte gidilirdi bir ucundan bir ucuna. Bursa'da hamamlar. Ali Paşa 80 pare köye hükmedermiş. Paşalığı zorla almış derler Abdülhamit'ten. Bursa'da bazı eski kebapçılarda filan hala fotoğrafları vardır. Yakasız mintan, iyi kurt postlu kısa gocuk, çizmeler, yerli şayak pantol fakat külot değil. Dev gibi dayanmış av tüfengini. Açmış gözlerini insanı yiyecek gibi duruyor. Fakat bu heybet o fotoğraflarda kaldı yalnız. Ali Paşaların envali ve namüşanı gibi onlar da yakında çekilir ortadan. Küçük kızı daha mütarekede fahişe olduydu. Yunan zabitleriyle Beyoğlu'na düştü. Dedim ya, bir oğlu yaşıyor şimdi. Son kalan konakta. Konak belki 40 odalı. Harabezar her tarafı dökülüyor. Bu harabezarda kukumav kuşu gibi tek başına herif. Sarsak, bütün vücudu titrek, bekliyor öyle bir koyun postu üzerinde. Konu komşu önüne ekmek atmasalar acından ölecek. Bir maneviyat var. Ben Allah diyorum beyim. Siz tabiat deyiniz. Hasan Şevket sözünü kesti dostumun. Ben ne Allah diyorum, ne maneviyat, ne tabiat. Ben hiçbir şey demiyorum. Şu tabakta bir dilim beyaz peynir var. Ben onu bile yemiyorum. Yiyemiyorum yani. İkinci dilime çıkışmıyor param. Ne zalimdi, ne de derebeyiydi babam. Avrupa'nın yıkılması da umurumda değil. Biz de beraber yıkılalım. Bir an evvel, biz de beraber. Söyleyecek ne kadar güzel sözlerim vardı insanlara. Bana hiçbirini söyletmediler. Hep aynı bokun soyudur en kötünüz, en iyiniz. Bir tek dilim peynirimi size ikram ediyorum. Buyurun, yiyiniz. Ve Hasan Şevket sürdü peynir tabağını dostunun önüne. Peron, üniformalı bir başkomiser geçti perondan. Büyük kapılara doğru koşar adım fakat bilmiyor. Ne zaman bir yerde koşsa bir polis, pek önemli ihtimaller gelir akla. Ve yalnız polislerin memurluk şerefi küçülmüş sayılmıyor koşmakla, sıçramakla. Bir teğmen bir şeyler söyledi kulağına bir binbaşının. Binbaşı yürüdü büyük kapıdan yana. Olduğu yerde kaldı Teğmen. Yeni yağlanmış bir Nagant namlusu gibi parlak. Peronda çoğaldı birdenbire tahri memurları. Şapkaları ve kulakları bir örnek. O kadar belli olmamak istiyorlar ki derhal belli oluyorlar. Şef istasyon işletme müfettişiyle konuşuyor. Telaşlı ikisi de. Büyük kapının yanında duran insan geçti soldan sağa. Kısa boylu, şişman. Çıkardı şapkasını, ceketini ilikledi, kavuşturdu ellerini göbeğinin üzerinde, boynunu büktü, bekledi. Ahmet Onbaşı, üç harpten gelen ve "Ha dayan hemşerim, sonuna vardık" sözüyle meşhur olan Ahmet Onbaşı. Önündeydi hala banyo treninin ve Nuri Cemil'in cigarasını bitirmemişti hala. Yorgunluğunu bir ihtiyar arkadaş gibi dinlendire dinlendire, kestane rengi gözlerini eğlendire eğlendire bakıyordu olup bitenlere. Ve Ahmet Onbaşı ki görebilir, tel örgülerin ötesinde donmuş duran karanlığın kıvırtısını, seziyordu bir şeylerin döndüğünü ortalıkta. Birdenbire bir telaş oldu kalabalıkta. Büyük kapıdan başlayarak tıpaları çekilen şişeler gibi insanlar şapkalarını çıkarıp eğildiler. Hazindi manzara. Büyük kapıdan en önde bir adam girdi garip. Sanki kapıdan girmedi de eğilen çıplak başlara geniş mermer bir merdivenden indi. Halbuki yüzüne bakılınca terbiyeli bir insana benziyor. Kibirsiz, belki cesur, hatta iradesiz bir insan. Burnu yuvarlak ve fazla içtiğinden kırmızıydı biraz. Yanaklar buruşuk, etli, bembeyaz. Ve sonra sabırlı, ihtiyar şimal kadınlarının renksiz gözleri. Sessiz yürüyordu ve dinliyordu nazik bir ilgisizlikle aşağıdan yukarıdakine, kendine doğru fısıldanan sözleri. Telaşe bu yüzdenmiş diye düşündü Ahmet Onbaşı. Mayeti kalabalık. Bu da kim ki acem? Herhal büyüklerden. Güldü kendi kendine. Tuhaf bir şey gelmişti aklına. Hey cahil köylü. Bizim oradan Ali görse bunu, nahiye müdürü beller. Halbuki herif validen büyük. Mebus da değil. Mebustan hızlıdır vali. Bu vekillerden olacak. İyi, güzel etekliyorlar. Bana sorsan, insanoğlu secdeden gayri yerde böyle eğilmemeli. Fakat askerlik etmemiş belli. Etmişse de yedek subaymış herhal. Komutan teftişte böyle mi yürür? Bu yedeklerin tokadı bile nafiledir. Askerlik dedin miydi? Yürüyüş bir, tokat iki, yiğitlik üç. Sert olacak. Harp edilmeden de yiğitlik mümkün. Bu seferkisi tamamdır artık. Ha dayan hemşerim, sonuna vardık. Ahmet Onbaşı yine güldü içinden. Fakat birdenbire 100 adım mesafede 3 demir, 2 yıldız gördü. Ansızın peyda oluvermiş ve gelene doğru gidiyordu. Ahmet Onbaşı'nın kırılan bir cam gibi tuz buz olduğu içinde gülümsemesi. Derhal esas vaziyeti aldı, selam durdu. Ve dahili hizmet nizamnamesine uyarak hiçbir şey düşünmedi artık. Uğurlanan büyüklerden insan biraz ilerisinde yataklı vagonun etrafındakilerin ortasında aynı nazik ilgisizliğin içindeydi. Burhan Özedar büyüklerden insana bir şeyler anlatıyor. Burhan Özedar güvenle oturtmuş gövdesini açık uzun kalın bacaklarının üzerine. Tüylü ellerinin hareketleri rahat ve ağır. Sol gözünü kırpıyordu ara sıra, fakat hiçbir şey yoktu bu kırpışta kurnazlığa dair. Bir hastalık belki. Burhan Özedar 1300 tarihlerinde Sivas şehrinde doğdu. Kemankeşzade diye anılırdı soyadı çıkmadan önce. Rahmetli babası Kervancı Osman Ağa'dır. Karahisar'da toprak, Sivas'ta 2 mağaza, 150 katır. Burhan 1320'de rüştiyeyi bitirdi. Seferberlikte katırları askere aldılar. 3 kere bedel verdi. 330'dan 34'e kadar. Babası 70 yaşında öldü. Mütareke İstanbul. Burhan'ın 25 altını vardır. Ve Rumların elindedir Anadolu'nun cigara kağıtları. Yaşasın milliciler. Büyük Millet Meclisi'ne istida verdi Burhan. Cigara kağıtları ay yıldızlıdır artık. Sermaye yine Rumlardan. Burhan Ortak. İlk partinin sevkiyatı 1337. İlk apartman 1340. Sivas'ta Ahmet Paşa Camii'ni tamir 1341. Bu Sivaslı Paşa bilmem hangi padişahın devrinde bilmem hangi palangayı almıştı Nemserilerden. 1342'de Burhan 10 yataklı hastane pavyonu yaptırdı. Aynı yıl ikinci apartman. Demir yolu inşaatı 925'ten 34'e 800 kilometre. 35'te film çevirmek fikri Sivaslı Ahmet Paşa'ya dair. 36'da demir soba fabrikası. Aynı yılın içinde ilk forması neşredildi Sivaslı Ahmet Paşa tarihinin. 37'de maden arattı Erzurum dağlarında. Şimendifer vagonu atölyesi 1938. 39'da oğlu Berlin'den dönüyor inşaat mühendisi olarak. Ertesi yıl kadınlar Sivas'a gönderildi. Sivas uzak ve emin yerdir. Burhan içki içmez. Harama uçkur çözmedi bir kere bile. Kendi giderse de ev halkı baloya gitmezler. Kızı Amerikan Koleji'nde okumuştur. Bere'den başka şapka giymez fakat. Burhan Özedar Amerikan dolarıyla milyonerdir. Ve bu yıl yeniden yazılan vasiyetnamede servetinin yarısı evladı ayaline kalacak, yarısı emru hayrı. Eski vasiyetnamede halbuki 1931'de yazılan servetinin dörtte üçüydü emru hayra kalan. Bazen onun en yakınlarını bile şaşırtacak kadar çıplak ve yalansız zamanları vardı. Böyle zamanlarında sol gözünü daha sık sık ve ağlayacakmış da bunu önlemek istiyormuş gibi kırpardı. Bir sabah baş mühendisinin odasına girip damdan düşer gibi başladı söze. Ben vasiyetnamemi değiştirdim. Hesap vermeye mecbur değilim size. Bu benim şahsi işim. Bu işte hiç kimse benden hesap isteyemez Cenab-ı Hak'tan gayrı. Ama insanlar bir tuhaf. Yahut ben bir tuhafım. Bir şey tıkandı şurama. Söylemesem beni boğacak. Büyük parayı alnının teriyle kazanamazsın. Başkalarını bilmem. Benimkinin temelinde alın terim yok. İlk zamanlar bu daha ayan beyan malumdu bana. Sonra unutmaya başladım yavaş yavaş. Yahut unutmak istedik. Dünya bu. İnsan yürür, yükselir, çıkar yokuşu. Gayrı öyle olur ki ilk hareket noktasına bir daha dönüp bakmaz. Bizi 7 kat yerin dibinden alıp sırtında götürürken zümrüdü anka kuşu, budumuzdan et kesip veririz. Sonra Kaf Dağı'na ulaştık mıydı, kuş unutulur. Biz buraya sayı zatimizle çıktık deriz. Sayı zati, budumuzdan kestiğimiz et. Halbuki kuş onu bile yemedi. Dayandı aç bir ilaç seni yükseltmek için. Verdi sana et parçanı gerisin geriye. İşte böyle beyim. Ha, dün bana 2 usta tesviyeci geldi. Size gönderdim. Sıkı bir imtihan edip alın. Ha, sonra atölyede iş saatlerini 5'er dakika, 5'er dakika uzatın biraz. Haydi şimdilik hoşça kalın. Ve o gün akşama kadar sol gözü açılıp kapandı Burhan'ın, arasız ıslak. Anadolu sürat katarına bindiler. Uğurlanan büyüklerden insan, 2 yıldız, 3 demir, Tahsin, mebus doktor ve Burhan Özedar. Uğurlayanlar başlarını biraz daha eğdi ve karşıda Ahmet Onbaşı hala esas vaziyetteydi. Fakat düşünüyordu artık. Ha dayan hemşerim, sonuna vardı. Garın saati 18:58 geçiyordu. Tam saatin altında bir kadın var. Ne güzel ne çirkin. Güzelleşiyor. Ne genç ne ihtiyar, gençleşiyor. Gözleri dalgın. Gözleri dalgın fakat bu dalgınlıkta etin mukaddes isteği. Dudakları kısılmış. Aralandı dudakları. Müthiş bir şeye karar vermişe benziyor. Deminden beri furgona eşya yükleyip şimdi terini silen genç hamala bakmaktadır. Delikanlının belden yukarısı çıplak. Demin sıyırıp attı gömleğini. Kolları esmer, adeleli kalın. Geniş göğsü kıl içinde, dudakları etli, burnu şahane. Ağır denkleri kucaklayıp kaldırırken havaya, kaldırırken havaya dar kalçalarıyla sinirli, uzun bacakları nasıl da yaylanıp geriliyordu. Bu hamalla bir kere yatmak ve bağıra bağıra 1, 10, 100, 1000 çocuk doğurmak ondan. Esmer, kumral, kızıl, sarı. Garın saati 19'du. Kalktı Anadolu sürat katarı.
Nazım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzaralarını dinlediniz. Bu programı Bülent Akkurt hazırladı ve seslendirdi. Ender Uslu yönetti.